Fedailerin Kalesi, Alamut, Vladimir Bartol.
Ayrım 26.
Gözleri bu denli kör müydü gerçekten? Allah Allah, fakat onun gibi hakikate hizmet ettiğine inanılan büyük bir dini önderin bir sahtekar olduğunu nasıl düşünebilirdi ki? Onun böylesine bir alçaklığı yapabileceğini ve Meryem, meleklere benzeyen kız, onun suç ortağından başkası değildi. Seyduna'dan daha kötüydü hatta. Çünkü onun emirlerini uygulamak için aşk kadar kutsal bir duyguyu bile kullanabilecek kadar aşağılıktı. Aman Allah'ım, gözüne ne kadar da aşağılık görünüyordu şimdi. Gece bitecek gibi değildi. Acı ve korku onu merhametsizce uyanıp tutuyorlardı. Meryem gerçekten de o iğrenç ihtiyarın sevgilisi miydi? Beraberce kendisinin çocukça saflığına gülüyorlar mıydı? Ve kendisi İbn-i Tahir en güzel şiirlerini ona adamıştı. Kendisi gece ve gündüz Meryem'in hayalini kurarken, onu özlerken, ona ihtiyaç duyarken, o alçak ihtiyar onun büyüleyici vücuduyla ihtiraslarını dindiriyor, yudum yudum aşkını içiyor ve ona inananları, onu sevenleri, ona saygı duyanları ölüme gönderiyordu. Allah Allah, ne korkunç bir gerçek. Böyle bir şey nasıl olabilir? Böylesine bir suçun cezasını verecek bir kimse yok mu? Kimse yok mu gerçekten? Meryem bir fahişe. En çok ağrına giden buydu işte. Güzelliği, zekası, yumuşaklığı. Bunların hepsi kendisi gibi aptallar içinmiş meğer. Böylesine bir utançla yaşamasına imkan yoktu. Sırf bu yüzden Alamut'a geri dönmeli ve ihtiyarla hesaplaşmalıydı. Ona birisini öldürmesini emretmişti. O da emrini yerine getirmişti. Dolayısıyla kendisi de ölümü hak etmişti şüphesiz. Fakat bunlara rağmen Meryem ruhunun en gizli köşesinin en tatlı varlığı olarak kalmamış mıydı? Kalbinde kor halinde yanan ateşi o yakmamış mıydı? İçinde binlerce bilinmeyen duygular uyandırmıştı. Artık bilmesine rağmen onu hala arzuluyor muydu? O, onu son bir kez daha kendisine çekse, son bir kez daha kucaklasa. Ertesi sabah başvezirin öldüğünü söylediler ona. Onu Alamut'a gönderme fikri henüz kesinlik kazanmamıştı. Sultanın emrini bekliyorlardı. Haberciler sultanı yakaladıkları zaman Bağdat yolunu yarılamıştı bile. Hemen geri döndü. 2 gün sonra tekrar Nehavend'deydi. Başvezirin tahnit edilmiş cesedi yıkanmış, yağlanmış, parfümlenmiş, erguvani giysilerle bürünmüş olarak büyük bir debdebe ve ihtişam ile bayraklar, taçlar ve süslemelerle kaplı gök mavisi bir gölgeliğin altına yerleştirilmişti. Kafasında devasa bir sarık vardı. Ayak uçlarında ise makam ve mevkiinin işaretleri olan kalemliği, mürekkep hokkası ve serpuşu göze çarpıyordu. Mum rengi almış olan suratı uzun ve beyaz sakalı ile etrafı asalet, sükunet ve haşmet saçıyordu. Müteveffanın çok sayıda olan oğulları ülkenin her yerinden en hızlı atlara binerek cenazeye yetişmişlerdi. Babalarının yanı başına diz çökerek kaskatı kesilmiş soğuk ellerini uzun uzun öptüler. Bu arada ağlamalar ve inlemelerden oluşan bir konser, gölgeliğin ve tabutun etrafındaki havanın titreşmesine neden oluyordu. Vezirinin cesedini gören sultan bir çocuk gibi hıçkırmaya başlamıştı. Şuracıkta yatan adam, tam 30 yıl boyunca ülkesine hizmet etmişti. Prenslerin babası, Atabey, bu ünvanı ne kadar da çok hak etmişti. Geçen sene ona sert davrandığı için son derece pişmandı şimdi. Nasıl olmuştu da bir kadının devlet işlerine karışmasına izin verebilmişti. Keşke onu da diğerleriyle birlikte haremine kapasaydı. Ordugahının ileri gelenlerinden cinayetin ayrıntılarını öğrendi. Demek Hasan'ın gerçek yüzü buydu. İsteseydi katilini veziri yerine kendi üzerine de gönderebilirdi rahatlıkla. Dehşetle ürperdi. Hayır, dünyada bu tür alçaklıkların var olmasına müsaade edemezdi. Hasan yok edilmeliydi. Ve onunla beraber tüm İsmaililer. Onların tüm kalelerini yerle bir edecekti. Vezirin oğullarına babalarının cenazesini İsfahan'a götürmelerini ve orada büyük bir törenle toprağa vermelerini emretti. Katile gelince hepsi de müteveffanın son arzusuna uyulması gerektiğini düşünüyorlardı. Alamut da öyle ya da böyle ölümü bulacak nasıl olsa dedi sultan ve İbn-i Tahir'i huzuruna getirmelerini emretti. Yaralarından hala kanlar akmakta olan İbn-i Tahir'i perişan vaziyetini dikkate almadan ite kaka kraliyet çadırına soktular. Onun yüzünü gören sultan şaşırmaktan kendisini alamamıştı. Hükümdarlık yıllarında bir bakışta insanların ne mal olduklarını anlamayı öğrenmişti. Bu İsmail'i bir katile benzemiyordu. Böyle bir cinayeti nasıl işleyebildin? İbn-i Tahir kalbinden taşan her şeyi anlattı ona. Sözleri yalandan ve art niyetlerden uzaktı. Fakat anlattıkları etrafını çevreleyen katı yürekli adamları bile dehşete düşürmüştü. Sultan eski bahçelerin hikayesini biliyordu ama bu derece şeytani bir düzeni daha önce işitmemişti. seni nasıl kullandıklarının farkına vardın mı şimdi diye sordu delikanlıya. İbn-i Tahir bu arada sözlerine son vermişti. Bu iğrenç ihtiyarın elindeki bir silahtan başka bir şey değilsin sen. İşlediğin suçun kefaretini ödemeye ve dünyayı bu alamut canavarından kurtarmaya hazırım. Sana güveniyorum, gitmene izin vereceğim. Kaleye ulaşana kadar 30 adam eşlik edecek sana. Fakat dikkat et ve kendini ele verme. Cezalandıracağın kişinin önüne çıkana kadar. Öfkene hakim olmaya çalış. Sen kararlı ve zeki bir delikanlısın. Planın başarısızlıkla sonuçlanmamalı. Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra sultan tekrar Bağdat'a doğru yola koyuldu. İbn-i Tahir ve yanındakiler en kısa yoldan Alamut'a doğru at kopardılar. Buna rağmen başvezirin ölüm haberi onlardan bir gün önde geliyordu. Rey ve Kazvin arasında emirin ordusunu terk etmiş olan bir grup askeriyle karşılaştılar. Nizam'ın ölümünün birlikler üzerine ne gibi etki yaptığını öğrendiler onlardan. Alamut kalesi muhasırası kaldırılmıştı. Demek ki İsmaili birliğinin kuracağına düşme ihtimalleri de mevcuttu. Fakat İbn-i Tahir yanındakilerin endişelerine son verdi. Şahrud'un arka tarafında bir patika biliyorum. O yol emindir. Az sonra nehrin dar bir yerine geldiler ve karşı kıyıya geçtiler. Dar ve dolambaçlı bir yol dağların arasından uzanıyordu. Atlarını Alamut'a doğru topukladılar. Dar patikanın bir tarafı uçurumdu. Diğer yanı ise çalılıklarla kaplıydı. Aniden keşifçi olarak önden gönderdikleri adam geri gelerek ileriden bir süvarinin kendilerine doğru geldiğini haber verdi. Çalılıkların arkasına saklanarak ona pusu kurdular. Yabancı süvarinin yüzünü gören İbn-i Tahir anında tanıdı. İbn-i Vakkas'ı, Seydun'a onu Rutbar'a gönderiyor olmalı diye düşündü içten içe. Fedai'nin kendisine kurulmuş olan tuzaktan kurtulmasını arzu ettiğini fark etti. Ne de olsa o da ihtiyarın yalanlarının bir kurbanı değil miydi? Aynı benim olduğum gibi. Sonra da ruhunun ta derinliklerinde Alamut'taki yaşama hala bağlı olduğunu hissetti. Garip ama gerçek. Sultanın askerleri İbn-i Vakkas'ın etrafını yıldırım hızıyla sardılar. Alan çok dar olduğu için mızrağını kullanmaya fırsat bulamamıştı. Onu elinden atarak kılıcını çekti ve bir çığlık atarak düşmanlarının üzerine saldırdı. Yetiş ey Mehdi! Onun cesaretinden ürken adamlar çabucak kılıcının önünden çekildiler. Biraz arkada durmakta olan İbn-i Tahir suratının bembeyaz kesildiğini hissetti. Sanki felç inmiş gibi hiçbir yerini kıpırdatamıyordu. Kalenin önünde yaptıkları ilk savaşı hatırladı. Bayrağı zapt edişlerini, düşmanın üzerine saldırmak isteyen Süleyman'ın Ebu Soraka kendisine engel olduğu zaman öfkeden nasıl tepindiğini. İsmaililerin başlangıçtaki güçleriyle şimdiki arasında ne kadar büyük fark var. Artık binlerce kişiden oluşan ordulara sahipler. Başını atının sağrısına dayadı ve sessizce ağlamaya başladı. İbn-i Vakkas ise bu arada şeytan gibi dövüşüyordu. Az kalsın kendisine bir yol açmaya muvaffak olacaktı. Kılıcı önüne çıkmaya cesaret edenlerin kalkanlarında ve miğferlerinde çınlıyordu. Sonunda askerlerden birisi yere atladı. Fedai'nin mızrağını alarak atının gövdesine sapladı. Şaha kalkan hayvan yere yuvarlanarak binicisinin altına aldı. İbn-i Vakkas kendisini çok çabuk kurtardı. Ama başına inen gürzü fark etmekte geç kalmıştı. Onu bağladılar. Yarası pek kötü görünmüyordu. Tedavi edildiği sırada kendisine geldi zaten. Gözlerini açar açmaz İbn-i Tahir'i gördü. Daha geçen akşam onun ismini sonsuz saadete kavuşanların isimleri arasında okumuştu. Birden içini garip bir korku sardı. Yoksa öldüm mü? Fakat düşmanların lideri üzerine doğru yürümeye başlamıştı bile. Bu arada da İbn-i Tahir onu omuzlarından sarsarak kendisine getirmeye çalışıyordu. ''Uyan İbn-i Vakkas, beni tanımadın mı? Yaralıya su vermelerini istedi.'' İbn-i Vakkas suyu hırsla içti. ''İbn-i Tahir, demek ki ölmedin. Bu adamların arasında ne işin var?'' Düşman subayını işaret ediyordu. ''Dünya üzerindeki gelmiş geçmiş en büyük yalancıyı öldürmek için Alamut'a geri dönüyorum. Hasan İbn-i Sabbah bir peygamber değil, aksine büyük bir yalancı. Kapılarını bize açtığı cennet, kendisinin hazırladığı bir sahneden başka hiçbir şey değil. Ziyaret ettiğimiz bahçeler aslında Alamut'tan hiç de uzakta değiller. Sadece kalenin arkasında saklılar. Bir zamanlar Deylem krallarının yaptırdığı bahçelerden başka bir şey değil cennetimiz. İbn-i Vakkas aşağılarcasına suratını buruşturdu. Hain! İbn-i Tahir kıpkırmızı kesildi. Fakat yaralı onu dinlemek bile istemiyor, kendi saçma inancında ısrar ediyordu. ''Ben sadece sizi Seydun'a'ya bağlayan yemine inanırım. Bu yemin onun bizi kandırmasına engel olmadı. Demek ki bizi bağlamaz. Bu yeminin adına sultanın ordusunu mağlup ettik. İsmaililerin düşmanları önümüzde titriyorlar. Bunu sadece bana borçlusunuz. Başveziri benim öldürdüğümü unutma.'' Biliyorum, bu yüzden de büyük önder seni en büyük şehit ilan etti ve sen de onu öldürmek istiyorsun. Şimdi bildiklerimi daha önce bilmiş olsaydım onu o zaman öldürürdüm. Onu öldürmek mi? Bir emri ile Süleyman hepimizin gözü önünde kalbine bir bıçak sapladı. Yusuf da kendisini kulenin tepesinden aşağı attı. Ölürken bile suratlarında var olan ifadeyi yakından gördüm. Kendilerini bekleyecek olan ödülden bir an bile şüphelenmemişlerdi. Allah'ım, kalpsiz cani, çabuk acele etmeliyiz. Hançerimi ne kadar çabuk kalbime saplayabilirsem, dünyada da bu kabustan o kadar çabuk kurtulmuş olur. Tekrar yola koyuldular. Alamut'tan yarım parasang önce birliğin lideri adamlarını durdurdu ve İbn-i Tahir'e döndü. Bundan sonra yolculuğa yalnız devam etmelisin. Yaralıyı rehin olarak yanımızda götüreceğiz. Allah intikamını almana yardım etsin ve sonra da kolay bir ölüm nasip etsin. İbn-i Tahir ırmağı aştı. Birkaç adım ileride elbiselerini saklamış olduğu yeri kolaylıkla buldu. Üzerini değiştirdikten sonra boğaza doğru ilerlemeye başladı. Sultanın askerleri uzun süre onu gözleriyle izlediler. Sonra da liderleri at bin emri verdi ve tekrar rey yolunda at koşturmaya başladılar. Boğazın girişini kontrol eden kuledeki muhafız fedayı tanıdı ve geçmesine müsaade etti. Asma köprünün indirilmesinde de bir zorlukla karşılaşmadı. Askerler onu avluda karşıladılar fakat sanki hayalet görmüş gibi bakıyorlardı ona. Hemen nöbetçi subayı buldu. Seydune ile görüşmem lazım, hemen. Sultanın ordugahından çok önemli bir haber getirdim. Nöbetçi subay telaşla Ebu Ali'nin yanına gitti ve onu olaydan haberdar etti. O da aceleyle Hasan'ın yanına koştu. Bu zaman zarfında ise İbn-i Tahir bekliyordu. Kararlı ve kötü niyetliydi. Elinde olmadan cübbesinin altındaki kılıcı bir kez daha kontrol etti. Geniş kuşağının altında bir hançer, kolunun yeninde ise baş veziri öldürdüğü zehirli hançer saklıydı. İbn-i Tahir'in dönüşünü öğrenen Hasan'ın nutku tutuldu. Görmeyen bakışlarla Ebu Ali'ye bakmaya başladı. Onun orada olduğunu unutmuş gibiydi. Fakat kafası şimşek hızıyla çalışıyor ve bu inanılmaz mucizeye neden olabilecek tüm olasılıkları gözden geçiriyordu. Aklına bin bir türlü şey geliyordu ama akla en yakın olanı bunun bir tuzak olmasıydı. Git, İbn-i Tahir buraya gelsin, muhafıza söyle, onun geçmesine müsaade etsin. Ebu Ali dışarı çıkar çıkmaz özel muhafızlardan beşini çağırdı ve ön odanın perdesinin arkasına saklanmalarını söyledi. İçeri giren adamı etkisiz hale getirerek elini kolunu bağlayarak ona getireceklerdi. Sonra beklemeye başladı. Büyük önderin kendisini zaman kaybetmeden yanına çağırdığını işiten İbn-i Tahir, düşüncelerini toplamaya çalıştı. İntikamımı almalıyım, Allah'ım bana yardım et. Abdülmelik'ten öğrendiği yakın dövüş tekniklerini bir kez daha aklından geçirdi. Ona bir tuzak kurulmuş olması ihtimalini gözden uzak tutmamalıydı. Onun odasına kadar bir girebilseydi. Solgun ama kararlı bir şekilde kuleye doğru yürümeye başladı. Cübbesinin kollarını biraz geriye atmıştı. Hançerini saldırıya hazır biçimde elinde tutuyordu. Siyah muhafızların önünden geçerken hafifçe tereddüt eder gibi oldu, tüm çıkışlarda olduğu gibi. Koridorun başında ve sonunda da nöbet tutuyorlardı. Geri dönmemek için kendisine şiddetle hakim olmak zorundaydı. Bir türlü sonu gelmek bilmeyen merdiveni rüyadaymış gibi çıktı. Merdivenlerin sonunda nöbet tutan dev muhafız ona dikkat bile etmemişti. Omzunda kocaman bir gürs taşıyordu. İntikam saati gelmişti. Zaaf göstermeyeceğini hissediyordu. Koridordan soğukkanlılıkla geçti. Ön odanın girişinde başka bir muhafız nöbet tutmaktaydı. Perdeyi kaldırdı ve ona girmesini işaret etti. Suratında soğuk bir ürperti dolaştı. Çabuk çabuk diye tekrarlıyordu içinden cesaret kazanmak için. Mümkün olduğunca çabuk bitirmeliyim işimi. Dikkat ve kararlılıkla içeri girdi. Dudaklarını birbirine kenetlemişti. Tam bu anda dev gibi yumruklar üzerine çullandılar. Birisi kollarını arkasına bükmeye çalıştı ama sert bir hareketle bileklerini kurtardı ve kılıcını çekmeye muvaffak oldu. Fakat ensesine inen şiddetli bir darbe onu yere yıktı. Sanki üzerinden bir fil sürüsü geçiyordu. Tekrar kendisine geldiği zaman ellerinin ve ayaklarının bağlanmış olduğunun farkına vardı. Çılgınca bir öfkenin etkisinde kalarak bağırmaya başladı. ''Niye bu kadar aptalım? Neden?'' ''Hasan odasından çıktı. Emrini yerine getirdik. Ey Seydun'a, iyi, dışarı çıkın ve koridorda emirlerimi bekleyin.'' Elleri ayakları bağlı olarak yerde yatan İbn-i Tahir'i inceledi. Suratında alaycı bir gülümseme vardı. ''Cani, masumların katili, ellerinde yeterince kan yok mu artık?'' Hasan bir şey duymamış gibi davrandı. ''Emri yerine getirdin mi?'' diye sordu sadece. ''Neden soruyorsun ki bunu? Yalancı.'' Gözlerimin ne kadar kör olduğunu herkesten iyi sen biliyorsun. İyi, ellerinden nasıl kurtulabildin? İbni Tahir acıyla gülümsedi. Huzursuz mu etti seni? Ciğerlerini sökmek için buraya döndüğümü bil yeter. Pek kolay olmayacak herhalde yiğidim. Farkındayım, ikinci kez bir aptal gibi davrandım. Neden? Bir fedai olarak zaten ölüme adanmışım. Seni şehit mertebesine yükselttik. Şimdi de geri dönerek planlarımızı bozuyorsun. Seni kalıcı olarak cesurların cennetine gönderme vakti geldi diye geçiyor bile. İşte bu yalanlarına bir kere inanmıştım. Bize Deylem krallarının bahçelerini açmıştın. Senin cennetindi burası. Ve bu güzel hayal uğruna bir insan öldürdüm. Hem de hayatını şan ve şerefle geçirmiş bir insanı. Ölürken bile benim gözlerimi açmak lütfunda bulundu. Ne kadar korkunç. Sakin ol İbni Tahir, hemen hemen tüm insanlık seninkisine benzer bir körlükle yaşıyor zaten.
Ayrım sonu.